Liste olduğuyla 5'te 5 başlıyor.
Merhaba, 5'te 5 ile karşınızdayız. Ben Deniz Kilislioğlu. Bu hafta programda Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetini konuşacağız. Zira dünya bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'ne kilitlenmiş durumda. Dünyadaki bütün krizleri yorumlarken, özellikle Orta Doğu'da İsrail-Filistin savaşını konuşurken olası bir kalıcı barış için yeni Amerikan yönetiminin beklendiği yorumlarını duyuyoruz. Bir başka kriz alanı olan Ukrayna-Rusya savaşı için de benzer bir beklenti var. Dolayısıyla dünya Amerikan seçimlerinde ne olacağını merak ediyor. Tabii merak edilen bir başka soru da eski Amerikan Başkanı Donald Trump yeniden başkan olarak Amerikan siyasetinin tepesine çıkabilecek mi? Üstelik hakkındaki yargı süreçleri devam ederken bu da başka bir soru. Seçime belki 8 ay var ama hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti açısından kritik önemde olan ön seçimler başladı. Hatta birazdan detaylarını da öğreneceğimiz Süper Salı'yı da gördük. Amerikan siyasetinde çok büyük bir anlam taşıyor Süper Salı. Her iki parti içinde başkan adaylarını belirleme açısından en kritik, en önemli eşik olarak kabul ediliyor. Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokrat Partililer ondan fazla eyalette aynı anda başkan adayını seçecek parti delegelerini bir anlamda seçmiş oldu. Ve beklendiği gibi Amerikan başkanlık yarışında 15 eyalette yapılan ön seçimleri Demokrat Parti'de Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'de ise Donald Trump domine etti. Daha fazlasını 5'te 5'te özel konuğumuzla konuşacağız. ABD siyasetini biraz daha anlayabilmek için Amerikan siyasetinde kendisine bir Türk olarak yer açabilmiş, hatta ilk Türk belediye başkanı ünvanını taşıyan isimle konuşacağız. Tayfun Selen'den bahsediyoruz. Kısaca kendisini de hatırlatalım sorularımızı yöneltmeye başlamadan önce. 1996 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmişti. Türklerin yoğun olarak yaşadığı New Jersey'de Chatham bölgesinde önce belediye meclis üyesi olmuştu. Ardından da belediye başkanı seçilmişti. İlk Türk belediye başkanı ünvanına işte bu noktada sahip olmuştu. Daha sonra New Jersey'nin Morris Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı da olmuştu. ABD siyasetini iyi bilen bir isim, Cumhuriyetçi Parti mensubu olan Tayfun Selen'le 8 Kasım'da yapılacak ABD seçimlerini ve öncesindeki Süper Salı'yı konuşacağız. 5'te 5 başlıyor.
5'te 5.
Sayın Tayfun Selen, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
Çok teşekkürler, hoş bulduk.
Şimdi ilk soruyla başlayalım. Ben kısaca bir açılışta değindim ama Amerikan siyaseti açısından Süper Salı dediğimiz kavram tam olarak nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Nasıl bir anlam ifade
Tabii
ediyor?
Tabii ki. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Amerika'da biliyorsunuz seçimler genelde Kasım'da oluyor. Kasım'ın ilk salısı olur. Fakat Kasım'ın ilk salısı olan bu seçimlere parti içinde adayların belirlenmesi ön seçim vasıtasıyla oluyor. Bu ön seçim de her partiye göre, partiye göre olduğu kadar da eyalete göre, biliyorsunuz Amerika eyalet sistemi, her eyalet kendi kurallarını, anayasasını kuruyor. Ona göre seçim sistemleri değişik olabiliyor. Fakat tarih olarak her parti ve her eyalet kendine göre bir ön seçim tarihi belirliyor. Ve bu ön seçim tarihi tabii ki Kasım'dan daha önce olması lazım ki adaylar belirlensin ve çalışmalar yapılsın. Şimdi genelde Amerika'da seçimler bir ayın salısı oluyor, ilk salısı oluyor. Ve bu bir tesadüf olarak Mart ayının ilk salısı en çok eyaletin ön seçim yaptığı salı olarak ortaya çıkmış.
Bu, tarihte böyle olmuş.
Dün yani 15 eyalet seçimini yaptı. Ondan dolayı süper salı diyorlar. Yani birçok eyaletin, Amerika'daki 50 eyaletin 15'inin seçimini yaptığı, ön seçimini yaptığı tarih.
5'te 5.
Peki o zaman ikinci sorum da biraz aslında bununla ilgili. Tarihten gelen bir gelenek bu. Tesadüfen birden çok eyaletin bir şekilde aynı döneme denk gelen ön seçimi olduğu için biz buna süper salı diyoruz. Diğer eyaletlerde daha önce mi oluyor, daha sonra mı oluyor? Yani süper salının dışında kalan eyaletler için ne söyleyebiliriz?
Tabii ki şöyle diyelim. Bu salıya kadar yaklaşık 6 ya da 7 eyalette Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerini yapmıştı. Yani bu 15 ile beraber 20-21 tanesi bitmiş durumda. Ve bu Ağustos'a kadar gidiyor. Mesela benim bulunduğum New Jersey eyaletinde ön seçimleri biz Haziran'ın ilk salısı yapıyoruz. Yani işte artık 50'ye tamamlanacak bu yaklaştıkça. En son zannediyorum Ağustos ayında olacak. Fakat o tarihe gelmeden adaylar belli oluyor zaten.
O zaman anlamı ne? Yani mesela Haziran ayında eğer o tarihe kadar, yani mesela şimdi var olan bilgilerden bir tanesi işte Cumhuriyetçi Parti'de resmi olarak sanırım henüz daha açıklanmadı ama mesela Nikki Haley yarıştan çekileceğine dair söylentiler var. Dolayısıyla zaten tek bir aday kalacaksa o zaman daha sonrasında yapılacak bir ön seçimin anlamı ne o zaman? Dinleyicilerimiz için bir hatırlatma yapalım. Biz bu kaydı alırken Tayfun Selen'le birlikte Nikki Haley henüz resmi olarak çekilme kararını duyurmamıştı.
Şimdi şöyle oluyor Deniz Hanım. Bir tek başkan değil, aslında başkanın altında da bir sürü yere seçimler yapılıyor. Mesela bazı eyaletlerde aynı zamanda vali seçimleri var. Bazı eyaletlerde eyalet senatörü, eyalet milletvekili, belediye başkanı, yani aşağı doğru gidiyor oy pusulasında. Yani başkan her ne kadar belli olmuşsa da, başkanlık kısmı belli olmuşsa da, o pusulada başkanın altında yer alan diğer makamların seçimleri önemli oluyor. Daha lokal seçimler önemli oluyor. Ondan dolayı, yoksa bugün itibariyle Donald Trump neredeyse aday diyebiliriz. Yaklaşık 1000 delegesi var. 1200 delege alması gerekiyor. 1215. Nikki Haley de bir basın toplantısı yapıp büyük ihtimalle çekileceğini açıklıyor. Yani aday aslında, başkanlık adayı belli gibi. Evet.
Ama altındakileri belirleyecek delegelerin de oyları önemli olduğu için bu ön seçimler devam ediyor. Demokratik bir hayatın kuralı olarak.
Çok doğru.
5'te 5.
Şimdi üçüncü soruma geçeyim o zaman. Süper Salı'nın sonuçlarını aldık. Demokratlarda Joe Biden, Cumhuriyetçilerde Donald Trump ağırlığını koydu, domine etti diyoruz. Hangi aday nerede öne geçti, nasıl bir yarış oldu? Genel itibariyle resmi adaylık sürecine, gerçi siz söylediniz hani Donald Trump, yani delege toplamaya çalışıyorlar o anlamda bakıldığı zaman, ama adaylık kesinleşmesine dair nasıl bir perspektif sunuyor bu Süper Salı sonuçları bize?
Şimdi şöyle diyelim, Joe Biden zaten neredeyse rakipsiz yarışıyor. O taraf kolay. Bu tarafta, yani Republican tarafında, Cumhuriyetçi tarafında, parti içindeki delegelerin toplamından 1215 tanesinin oyunu alırsanız, 1215 tane delegenin delegeye sahip olursanız resmi olarak aday oluyorsunuz. Şu anda, yani şu telefon konuşması sırasında, Donald Trump'ın toplam 995 tane delegesi var. Ve Nikki Haley'nin 89 tane delegesi var. Nikki Haley çekildikten sonra onun delegeleri de herhalde Trump'a geçecektir. Ve önümüzdeki 1-2 tane daha ön seçim yapıldığında Donald Trump'ın adaylığı resmi olarak kesinleşecektir. Fakat resmi olmasa da karşısında bir aday olmadığı için zaten doğal olarak aday olmuş oluyor. Ama resmi olarak dediğim gibi 1215'e ihtiyaç var.
Peki. Sanırım Demokrat Parti için bu sayı 1968 galiba, değil mi?
Çok doğru. Evet,
peki.
Bu parti içinde belirlenen şey.
Tabii. Joe Biden buna ne kadar yakın şu anda? Onun için ne kadar daha bir yol var?
Joe Biden'da 1497 delegesi var şu an itibariyle. Onun da şeyi çok kolay. Yani onun rakibi zaten yok. Çok ufak tefek rakipler var. Yani ciddi bir rakibi yok onun.
5'te 5.
O zaman dördüncü sorumla devam edeyim. Şimdi Amerikan eski başkanı Donald Trump'ın durumu hep tartışmalıydı. Colorado eyaletinde mahkeme eski başkanın Cumhuriyetçi başkan adayını belirlemek için yapılan ön seçimlerde yarışamayacağına hükmetmişti. Adının oy pusulasından çıkarılmasını kararlaştırmıştı. Ama Amerikan Yüksek Mahkemesi bu kararı iptal etti. Hem de Süper Salı öncesine denk geldiği için de çok tartışıldı bu karar. Gelmeseydi de belki tartışılacaktı ama daha çok da gündem oldu. Bu karar kimilerine göre siyasi, kimilerine göre hukuki. Siz tartışmanın neresinde duruyorsunuz, bunu da size sormak isterim. Ve tabii bu karar Donald Trump'ın adaylık yarışını da geçerek belki başkanlık süreci için nasıl bir, ya da seçim sürecinde seçmen açısından nasıl bir etki yarattı sizce?
Şimdi benim şahsi görüşüm şöyle. Bu Colorado eyaletinin kendi içindeki mahkemesinin verdiği bir karardı. Ve Colorado'da Donald Trump'ı oy pusulasına yer alamaz olarak nitelendirdiler. Benim dediğim gibi şahsi görüşüm, bu Colorado'daki bir siyasi durumdu. Colorado'nun verdiği karar onların bu işi siyasi hale getirmesiydi. Fakat Supreme Court çok büyük bir çoğunlukla, zannediyorum tamamı oy verdi.
Oy birliğiyle
çok emin değilim
sanırım.
Ama oy birliğiyle, yani şöyle düşünmemiz lazım. Amerika'nın en yüksek mahkemesi, yani Anayasa Mahkemesi diyelim. Tamamıyla oy birliğiyle Donald Trump'ın o eyalette oy pusulasında yer alabileceğini karar verdi. Yani bunun tarafsızlığına güvenmeliyiz, güveniyoruz. Çünkü zaten Anayasa Mahkemesi'nde Donald Trump'ı sevenler de var, sevmeyenler de var. Onun atadığı yargıçlar da var. Onun karşısında rakip olanların, diğer başkanların atadığı yargıçlar da var. Neticede onların verdiği karar çok daha isabetli olduğuna inanıyorum ben. Zaten eğer ki bir başkan adayını, bir siyasetçiyi beğenmiyorsanız bunu yenmenin yolu sandıktır diye düşünüyorum.
5'te 5.
Son sorum yine Donald Trump'la ilgili olacak. Şöyle bir analiz, daha doğrusu yorum mu hatırlatmıştım. Dünya bütün küresel çatışmalarda, bütün küresel gelişmelerde biraz Amerikan seçimlerinin sonucunu bekliyor. Ukrayna-Rusya savaşı, işte İsrail-Filistin savaşı açısından, kimilerine göre Netanyahu işte yeni Amerikan yönetimini bekliyor. O zamana kadar bu işi götürebildiği kadar götürebilmenin derdinde. İşte İsrail-Filistin meselesinde bir kalıcı barış olacaksa Amerikan yönetimine bakılıyor. Yine Rusya-Ukrayna savaşı içinde benzer bir şey. Fakat bir taraftan da insanların aklında Donald Trump'ınla ilgili yargı süreçleri de merak ediliyor. Yani Donald Trump tekrar geri dönebilecek mi? Donald Trump dönerse nasıl bir küresel düzen olacak gibi pek çok soru var. Hani bu anlamda baktığınız zaman acaba siz seçimlerden sonra Donald Trump'ın yeniden siyasete dönüp dönmeyeceği konusunda, seçmen tarafından seçilip seçilmeyeceği konusundaki öngörünüz, biraz o anlamda şey yaptınız ama ne kadar kuvvetli bir ihtimal gibi görüyorsunuz ve Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceği ve küresel düzen açısından nasıl bakıyorsunuz çerçeveye?
Şimdi şöyle diyelim. Birinci soru, Donald Trump seçilebilir mi? Diyelim ki o oradan başlayalım. Bir kere Donald Trump benim fikrimce kesinlikle seçilebilir. Ve seçileceğine de inanıyorum ben. Yani çünkü karşısındaki rakip 4 sene boyunca ülkeyi çok da iyi idare edemediğine çoğunluğun inandığı bir lider. Her ne kadar başkan yardımcılığı, senelerce senatörlük yapmış olsa da Joe Biden'ın artık herhalde yaşından mı dolayı diyelim, tam belli olmayan sebeplerden dolayı bu işi götüremeyeceğine insanların inancı var. Şimdi önümüzde 4 sene daha Joe Biden bu işi götürebilir mi? O çok büyük bir soru işareti.
Demokrat Ondan Parti dolayı, bu soru işaretini kadar göremiyor mu mesela? Yani yani rakipsiz yarışıyor diye düşünürsek, yani Demokrat Parti eminim bu sorgulamayı zaten kendi içinde yapıyordur bir taraftan ama isim mi bulamıyor?
Evet, isim bulamıyor. Aslında en önemlisi o, şundan dolayı. Çünkü karşısındaki rakip Donald Trump name ID'si, yani tanınmışlığı neredeyse %100'e yakın. Şöyle yoldan geçen ufak 12 yaşında bir çocuğa sorun, Donald Trump tanır. Yani işte başkan der, bir şey der falan. Demokratik Parti'nin en yine şu an için tanınmışlığı en yüksek adayı Joe Biden. Ondan sonra insanların burada konuştuğu işte belki Michelle Obama olabilir falan. Onda tanınmışlık oranı yüksek.
Eski başkanın eşi.
Evet, eski başkanın, Barack Obama'nın eşi Michelle Obama diye düşünülüyor falan. Yani şu anda bir sürprizle de karşılaşabiliriz önümüzdeki aylarda. Demokrat Parti'nin ön seçim sürecindeki adayı her ne kadar Joe Biden olarak belirlenmiş olsa da bu delegelerin rızasıyla Joe Biden çekilip bir başkasına bu delegeler şey verebilir. Yani o neticede bir formalite. Parti birini bulabilirse aday olarak karşısına Trump'ın geçebilir diye düşünüyor. İşte Kaliforniya valisi vardı, bir Gavin Newsom denen. Onun da pek kazanabilecek. Yani tabii şöyle düşünün Deniz Hanım. Bu adayların isimleri çıkarken, konuşulurken kamuoyu araştırmaları tabii ki yapılıyor. Sürekli kamuoyu araştırmaları yapılıyor. Ve burada Donald Trump'ın önüne kim geçiyorsa onu aday olarak göstereceklerdir. Şu an için Joe Biden ve şu an için bir aday yok. Ama ben şahsi fikrim olarak önümüzdeki birkaç ay içinde bir sürprizle karşılaşabiliriz. Seçime 3 ay 4 ay kala bir aday çıkabilir diye düşünüyorum. Trump seçilirse ne olur? Trump seçilirse yine insanların çok kaygıları var. Yani işte kendisine yapılan siyasi zulmü diyeyim, geçtiğimiz 2-3 senedeki onun revenge'ini, yani acısını çıkartmak için uğraşacak. Hep
i̇ntikam
onlarla uğraşacak.
İntikam için geliyor mu diyorsunuz?
İntikam. İntikam için uğraşacak ve ülkeyi yönetemeyecek falan deniyor. Bunlar tabii şey, hep varsayımlar, farazi yaklaşımlar. İlk zaman da öyle deniyordu. İlk Trump geldiği zaman da ya ne olacak, dünyanın sonu geldi falan Trump. Öyle de bir şey olmadı, hatırlıyorsanız. Ve Türkiye için bence Trump'ın başkanlığı daha iyidir diye düşünüyorum. Trump'tan ziyade bütün cumhuriyetçiler başkan olduğu dönemde Türkiye ve Amerika ilişkileri çok daha iyi gitmiştir diye düşünüyorum.
Çok da aslında Trump öyle olmadı. Olur. Temel kronik sorunlar olduğu için de çok öyle bir tablo. Yani aslında biz Demokrat ya da Cumhuriyetçi Parti'nin başkanı da olsa sorun yaşadık. Çünkü krizler artık ya da sorunların temelindeki sebepler sanırım başkanlıkların ötesine geçti gibi anlıyorum ben.
Olabilir. Yani şöyle diyeyim ben de. Cumhuriyetçi Parti daha ordusuna, güvenlik kuvvetlerine ve ülkenin bütünlüğüne sanki daha önem veriyor gibi görünüyor. Ve bu anlamda Republican, yani Cumhuriyetçi Parti'nin ilkelerine Türkiye'nin o bölgedeki konumunun önemi daha iyi, nasıl diyeyim, birleştirici oluyor. Yani Republican Parti'nin başkanının şahsi Türkiye'yi sevmesinden ziyade Republican Cumhuriyetçi Parti'nin ilkelerinin Türkiye'nin oradaki konumunun Amerika için önemiyle örtüşmesinden bence bu kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani bütün bu krizlerin çoğu da şöyle düşünelim. Geçen 3,5 sene boyunca dünyada krizler var, değil mi? Yani bu Ukrayna'da savaş başladı, işte ne bileyim Gazze'da bir sürü şeyler oluyor, insanlar ölüyor. Şimdi bunlar hep Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu dönemlerde. Trump'ın döneminde 4 sene boyunca herhangi bir savaş, herhangi bir şey olmadı. Çok ufak Suriye'de bir şey olmuştu. Onu da hemen 1-2 gün içinde durdurdular diye ben hatırlıyorum. Yani ben dış politika ekspertizi değilim. Fakat hani bu gördüğüm, benim burada bir nacizane politikacı olarak gördüğüm izlenimler böyle.
Fakat tabii orada bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Özellikle Gazze meselesi. De şöyle bir sıkıntı var. Yani İsrail-Filistin perspektifinden bakıldığı zaman, yani bu müzakere ve uzlaşı ve kalıcı barışın gelmesi açısından, Trump döneminde biraz İsrail lehine dönmüş bir uluslararası toplum vardı. Çünkü yani Trump'ın aldığı radikal, işte başkenti Kudüs'ü ilan etme ve sefareti Kudüs'e taşıma kararı falan çok tartışma yaratmıştı. Dolayısıyla hani bölge açısından Donald Trump'ın gelişi çok dikkatle izleniyor mutlaka. Dolayısıyla çok sağlıklı bir ya da iyi bir sonuç vermeye de bilir. Böyle de bir risk var yani.
Yani ben sizi anlıyorum. Sizin gibi düşünen tabii ki çok insanlar var. Fakat ben ona katılmıyorum. Ben Trump'ın gelirse eğer o bölgedeki krizin kötüye gideceğine değil, çözülmeye daha yaklaşacağına inanıyorum.
Peki.
Neticede Amerika'nın liderliğine ihtiyacı var o bölgede. Amerika'nın liderliği de tabii ki Amerika lider olacak, ama niye olacak? Kendi menfaati için olacak. Her ülkenin lideri kendi ülkesini düşünür tabii ki. O bölgede istikrarın olması bence Amerika için de faydalıdır diye düşünüyorum.
İsrail'in çıkarı açısından bazen öne de koyuyor gibi yorumlarda yapılıyor ya. O yüzden de biraz endişe
olabilir,
var sanırım.
Doğru, haklısınız. Yani o bölgede tabii barışa ihtiyaç var. Ve bir an önce Amerika'nın lider olması gereken liderliği göstermesi lazım.
Peki.
Diye düşünüyorum ben.
Bu anlamda Donald Trump'ın gelişi küresel düzen açısından biraz daha dengeleyici olacak diyorsunuz. Savaşların bitmesi anlamında belki bir umut olabilir diyorsunuz. Doğru anlıyorum herhalde. Ya da bir
liderlik. Ben doğru anlıyorsunuz. Bu aslında şey değil, yani sürpriz. Yani bu daha önce de olduğu için söylüyorum. Yine Donald Trump geleceği zaman çok korkulmuştu. Çok itiraz edilmişti. Çok insanlar olumsuz düşünmüştü ama bir şey olmadı. Yani yine aynısı olacak diye düşünüyorum. Peki. Her şey daha iyi olacağına ben inanıyorum.
Peki.
Bölgede ve dünyada.
Sorularım bitti aslında ama son olarak kişisel kariyerinizle ilgili de sormak istiyorum. Sanırım yani biz size hep tabii diyoruz ki işte Türk asıllı ilk belediye başkanı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu anlamda Amerikan siyasetinde en üst noktaya çıkabilmiş bir Türk'ten bahsediyoruz. Bu seçimde yarışacak mısınız? Planlarınız nedir? Onunla
evet,
kapatalım.
Şimdi efendim benim tabii ki şöyle söyleyeyim. Ben geçen Kasım ayında tekrardan seçildim görevime. 3 sene daha görevimdeyim. Hı hı. Bu seneki seçimlerde herhangi bir başka göreve aday değilim. Efendim söyleyeyim, geçen seneden bir önceki sene, 2 sene önce aynı zamanda Amerikan Kongresi'ne aday olmuştum. Hı hı. Bunu da ufak bir farkla kaybettik. Evet. İnşallah ileride başka fırsatlar çıkabilir. Fakat şu an için ben aday değilim. Cumhuriyetçi Parti'nin vali adaylarını, işte ne bileyim senatör adaylarını ve başkan adayını destekliyorum diyebilirim.
Peki.
Evet efendim.
Çok teşekkür ediyoruz Tayfun Selen. Yayınımıza katıldığınız için 5'te 5'te sizi ağırlamak bir keyifti. Sağ olun.
Ben çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
5'te 5.
5'te 5'te bu hafta Amerikan seçimlerini konuştuk. Ön seçimlerde Süper Salı'nın sonuçları ve bunun seçimlere yansımasını ele aldık. Mikrofonda ben vardım. Prodüksiyondaysa Ersin Şişman. Haftaya yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.
Deniz Kilistoğlu'yla 5'te 5 sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri NTV Radyo podcast sayfasından dinleyebilirsiniz.